Biz burada kalacağız. Hoş geldiniz sayın dinleyenlerimiz. Programımızı Nurettin Turan hazırlıyor. Teknik Masa'da Ayhan Taşçı var. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sayın dinleyenlerimiz, telefon numaralarımızı aktarmak isterim. +90 312 463 34 19 ve yine +90 312 koduyla 463-34-21 numaralarından bize ulaşabiliyorsunuz. Belge geçer numaramız ise yine +90 312 kodu, ardından 463-32-84'ü çevirip bir belge geçer yollayabilirsiniz bize. Bir belge yollayabilirsiniz. Blog adresimiz ise bizburda.blogspot.com efendim. Buradan da mesajlarınızı bekliyoruz ya da bizi buradan 2-5'ten itibaren de gece 2-5'ten itibaren de tekrar yayınımızı dinlemeniz mümkündür. Kadınların Türk toplumunun yerleşikliğe geçişindeki etkilerinden söz edeceğiz bugün. Genel olarak Türk toplumunda kadının yeri, eğitim ve kadın, yabancı toplumla kaynaşmada kadının rolü, çocukların yeni bir toplumun yurttaşı olarak yetiştirilmesinde kadının yine rolünden bahsedeceğiz ve kadının eğitim düzeyinin yerleşikliğe geçişteki etkileri. Konuğumuz Doktor Can Ünver, kendileri göç uzmanı ve aynı zamanda Biz Burada Kalacağız programının da program danışmanı. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Bayramdan sonraki ilk buluşmamız hocam.
Evet.
Geçen hafta da benzer konulardan bahsetmiştik.
Evet.
Bu sefer konuklarımıza eşlik edecek stüdyoda canlı olarak dinleyeceğimiz, telefon bağlantısıyla dinleyeceğimiz Nazan Malkoç olacaklar. Ve şu anda da hatta olduklarını öğreniyorum. Nurettin Turan mesaj yazmışlar. Nazan Hanım merhaba.
Merhaba Yasemin Hanım. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz, sağ olunuz. Stüdyodaki sesi artırmamız mümkün mü Ayhan Taşçı? Yoksa kalkıp hoparlörüyle biz açabiliriz. Tamam, daha iyi duyacağımızı söylüyor Ayhan. Şimdi doğru okuyabiliyor muyum? Ben zayıf Almancamda Elmshorn. Doğru mudur?
Elmshorn.
Elmshorn. Elmshorn, Göçmenler Birliği Kadınlar Kolu menajeriymiş.
Evet.
Sayın Nazan Malkoç, hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk.
Evet, biz bugün kadınların Türk toplumundaki yerinden bahsedeceğiz ama bir taraftan da yurt dışında yaşayanların yani oraya göçmen olarak gidip de bir hayat kurmaya çalışan kadınlarımızın ya da erkeklerin eşi olarak orada görev yapan kadınlarımızın rolünden de bahsetmek istiyoruz Nazan Hanım. Sizin giriş cümleleriniz ne derdir konuya, öğrenebilir miyim?
Elbette. Yasemin Hanım, şimdi biliyorsunuz Avrupa'ya göç 1960'lı yılların, hatta 57'den sonra ilk göçler Avrupa'ya başladı. O yıllarda ilk önce erkeklerimiz buraya geldiler. Daha sonra eşler birleştirme yoluyla veya işçi olarak yine kadınlarımız buraya geldiler. İlk gelişimizde baktığımız zaman kadınlarımızın çok çok büyük sıkıntılar çektiklerini biliyoruz. Bunun üzerine yüzlerce kitaplar yazılmıştır, yüzlerce hikayeler dinlenmiştir. Gerçekten büyük sıkıntılardan sonra burada işçi olarak kaldılar ama sevindirici bir durum. Yani 50 yılı doldurduk, hemen hemen 52 yıldır buradayız. Artık kadınlarımız fevkalade güzel yerlerde yer alıyorlar. Kendileri çalışma hayatının içinde, sosyal hayatın içinde, her alanda aktif görev almaya başladılar. Bunlar tabii ki bizleri mutlu ediyor.
Peki Nazan Hanım, siz Göçmenler Birliği Kadınlar Kolu menajeri olarak sizin nasıl bir göreviniz, nasıl bir misyonunuz var?
Evet, şöyle söyleyeyim. Biz Göçmenler Birliği Kadın Kolu'nu ilk önce sadece Türk kadınları arasında kurmuştuk. 1998 yılında kuruldu. Hatta 97'de başladı ama asıl anlamda 98 yılında aktif olarak başladık. Sadece ilk etapta amacımız kültürümüzü devam ettirmekti. İşte bayramlarımızı kutlayalım, çocuklarımızın eğitimleriyle ilgilenebilelim, okul sistemi nedir Almanya'da, böyle bilgilendirme toplantıları düzenleyelim derken küçük bir rolle başladık.
Evet.
Ama yıllar geçtikçe diğer yabancı kadınların da talep etmeleri üzerine, içimize katılmaları üzerine biz artık çok kültürlü bir kurum haline geldik. Ve kadın kolumuzda diğer farklı kültürlerden insanlarla beraber oluşan bir yönetim kurulu var. Bu yönetim kurulunda tabii ki her yabancı grubun bir temsilcisi söz konusu oldu. O yüzden de renkli kültürlü bir kadın kolu oluşturduğumuzdan yaşadığımız bölgeye de sürekli olarak takdir görüyoruz. Onlar bizlerden yardım istiyorlar. Mesela son yıllarda gelen yabancıların ilk etapta, tabii ki her yabancının ilk etapta yabancı dili zayıf olduğu için, kendini anlatamadığı için bizlerden yardım alabiliyorlar.
Evet, yani sadece Türkler değil mi Can Hocam? Tabii, benim tabii. De anladım. Siz evet, diğer göçmenlere de aynı şekilde hitap ediyorsunuz değil mi? Evet, çok güzel. Doğrusu da bu zaten diyor Can Hocam da.
Evet.
Evet. Peki şöyle bir soru geliyor aklıma. Avrupa'nın kafasındaki Türk kadını imajı nedir?
Türk kadını ev kadını olarak görülüyordu yıllarca. Hatta tabii ki çok fazla da kadınlarımız var. Genellikle temizlik işlerinde çalışan, Avrupa'da genellikle temizlik alanında aktif olan bayanlarımız sadece evinde çocuklarıyla kapılarını kapatmış, toplumda uzak yaşayan insanlar olarak görülüyordu.
Evet. Sonrasında bu imaj değişti mi peki?
İmaj tabii ki yıllar geçtikçe değişmeye başladı.
Evet. Şu anki yani aydınlanmış olan imajı biraz tanımlayabilir misiniz Nazan Hanım?
Tabii ki. Şu anda mesela Türk kadını dediğimiz zaman Türk kadını okul aile birliklerinde, okul çevresinde, okul aile birliklerinde aktif görev alan, kendisini ifade edebilen.
Evet.
Çocuğunun herhangi bir sorun olduğunda rahatlıkla cevap verebilen bir konuma sahip oldu. Çalışma alanında da tabii ki her alanda çalışan kadınımız mevcut olduğu için imaj değişmeye başladı. Ama tabii ki bu yıllarca oluşmuş olan bir imajı değiştirmek dünden bugüne mümkün değil, biliyorsunuz. O yüzden çalışmalar hala devam etmekte. Şimdi Türk kadın dediğimiz zaman Türk kadınlarımızın İçine kapanık olması veya dili öğrenmemiş olması toplumdan uzak yaşadığını gösteriyor. Ya da toplumdan zaten uzak yaşıyorlar. En büyük sıkıntı zaten buradan kaynaklanıyor.
Evet.
Ben onun için diyorum ki her zaman gittiğiniz ülke, hangi ülke olursa olsun, ilk önce dilini öğrenmelisiniz. Dile önem vermelisiniz. Ama tabii ki bu söylemekle olmuyor. İnsanların ilk önce kendilerini talep etmesi gerekiyor. Ondan sonra yapılabilecek işlemler. Bir de kadın mesela burada ilk öncelikle katılım kalıcı olduğunu karar vermesi gerekiyor. Yani bir ülkeye adapte olmak istiyorsanız, bir ülkede yaşamak istiyorsanız, mutlu yaşamak istiyorsanız, o ülkede kalıcı olduğunuzu ilk önce kendiniz kabul etmelisiniz.
Bu çok önemli bir şey aslında, evet. Değil mi Can Hocam? Tabii, tabii. Yani bir yerde böyle iğreti durup, yani dur ne olacağımız belli değil duygusuyla, ya benim hayatım burada geçecek demek çok farklı
tabii.
Şeyler.
Fakat bunun denebilmesi için de bir takım koşulların oluşması lazım. Yani sürekli siz burada kalıcı değilsiniz, siz zaten burada geçicisiniz, yarın öbür gün memleketinize döneceksiniz havası yaratıldığı için de insanlar bu konudaki kararlarını verirken zorlanıyorlar, yani kolay bir şey değil.
Tabii ki.
Değil mi?
Nihayet Almanya göçmenler yasasını, evet ben göçmen alan bir ülkeyim duygusunu kabullenmesi de şurada 10 sene içinde oldu. Yani 2005 senesinden sonra göçmenler için bir yasa çıkarttı. Sadece göçmenler için, bir yasası bile yoktu. Evet. Nihayet buraya gelen Türkler veya diğer yabancı ülkelerden gelen yabancı insanlar burada sadece misafir işçi olarak görülmüştü. Hiç kimse planlamadı ki, yani devlet kendisi de planlamadı ki Türkler 50 yılını burada geçirecek, 3. 4. nesli burada gelişecek diye. Bu plan yapılmadan, devletin yapmamış olduğu planlardan dolayı bunca yıllık uyum zorlandı. İnsanlar kendi kapılarının arkasında kalabildiler. Ama artık bunlar aşılma seviyesinde diyebilirim. Nihayet 3. nesil çocuklarımız, genç kızlarımız, yani söz konusu kadın olduğu için sadece genç kızlarımızdan bahsediyorum.
Evet.
3. nesil ve 4. nesildeki kızlarımız idealist. Biz annemizden gördüğümüz gibi olmayacağız. Bizim bir mesleğimiz olmalı, bizim bir kariyerimiz olmalı deyip Kendilerini bir amaç belirlemiş konumdalar. Bu zihniyette genç kızlarımız çok fazla umut veriyor. Gerçi bir taraftan bakıyorum, mesela genç kızlarımızda da mesela bir doktor olmak yerine veya bir hekim olmak yerine onun yardımcılığını veya asistanlığını yapmayı tercih ediyorlar. Hani hedef belirlerken
sayı
yükseltmiyorlar. Genellikle alt seviyedeki görevlerde yer almayı tercih ediyorlar. Ön planda olmak hiçbir şekilde onlara zor geliyor, korkunç geliyor açıkçası. Ama bu da zamanla aşılacak.
Peki Nazan Hanım, hocam geçen hafta bir milletvekilimizle konuşmuştuk Brüksel'de, hatırlıyorsunuz değil mi? O demişti ki annenizin eğitim seviyesi neyse siz de o oluyorsunuz aslında demişti. Ama siz burada çıtayı yükselttiniz. Bu çok önemli bir şey bence. Daha idealist yaklaştıklarına dair 3. 4. nesne değil mi hocam?
Şimdi Nazan Hanım'ın yaşadığı yer Almanya'da aslında müstesna bir yer. Schleswig-Holstein eyaleti. En kuzey eyalet daha liberal. Ondan sonra işte ne bileyim insan haklarının, kadın haklarının falan biraz daha önemsendiği bir eyalet. Yani iktidarda kim olursa olsun kuzeye gittikçe öyle bir değişim oluyor, yaşanıyor. O bakımdan biraz daha avantajlar. Yalnız ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani az önce imajdan söz ettik ya, kadın imajı. Şimdi Türkiye'den Almanya'ya, başka ülkelere giden, şimdi Almanya özelini konuşuyoruz. Türk kadınlarının imajıyla ilgili tabii bir takım karar, yani böyle işte önceden verilmiş kararlar var. Yahut da böyle işte kesin hükümler var falan. Şimdi bu kesin hükümler aslında çoğu zaman yanlış, yani çok doğru değil. Çünkü bakıyorsunuz, geçen gün elime bir şey geçti. 1977 yılına kadar Almanya'da kadının eşinden izin almadan bir işe girmesi yasak.
Evet.
Yani çok yakın bir geçmiş bu 77. Evet. Çok zaman değil. Ondan evvel 1960'larda 70'lerde mesela kısa etekli bir kadının tramvaya binmesi yasak.
Evet.
Uzun saçlı bir erkeğin Almanya tabii. Yani şimdi bu uzun saçlı bir erkeğin bilmem bir lokale girmesi yasak falan. Şimdi böyle bir değişimi yaşayan bir ülkedir. Avrupa ülkeleri de aynı değişimi yaşıyor tabii, Almanya. Şimdi bizim tutup Anadolu'dan kalkıp gelen insanımıza da birdenbire bütün bu aşamaları geçmeden en son aşamadaki gibi davranış beklemek aslında tabii, haksızlık oldu. Evet. Ona rağmen göçmen kadının aslında kendini özgürleştirmesi açısından ciddi mesafe kat ettiğini görüyoruz. Yani sadece Türkler için de değil. Bu mesela İtalyanlar için de geçerlidir. Evet. Mesela Nazan Hanım iyi bilir. Mesela bizim Türklerin arasında işte ehrenmord dedikleri, işte namus cinayetleri falan, İtalyanlarda çok daha fazla. Güney İtalya'da özellikle Akdeniz insanı. Yani bu toplumsal koşullardan kaynaklanan bir şey. Fakat bunları böyle işte o imajı şey yaparken, böyle işte bir çeşit belli şeylere sarmalayıp kamuoyuna sunarken maalesef sırf Türkler üzerinden yapıldı bu şeyler.
Türk ve Müslümanlık üzerinden.
Evet, evet, o doğru bir şey değil. Yani yapılan iş öyle değil. Çünkü biz görüyoruz ki hem toplumun kalkınmasına hem kendisinin özgürleşmesinde kadın çok dinamik bir unsur, yani hızlı bir şekilde bu şeye ayak uyduruyor. Şimdi bahsettiği genç kadınlar, genç kızlarımız, üçüncü kuşak, işte dördüncüsü geliyor yavaş yavaş falan. Bunlar aslında o değişimin ürünleri olacaklar. Yani olmaya da başladılar ve giderek şimdi bakıyoruz. Almanya'da mesela işte hükümete girmiş Türk parlamenterler var. Hepsi kadın. Hepsi kadın, Aydan Hanım. Hepsi kadın yani. İlk şeyde başladı. Evet. Hanover'de başladı Aygül Özkan. Arkasından şimdi federal bakan var, kadın. İşte Stuttgart'ta bir devlet bakanı var. Uyum bakanı daha doğrusu. İşte o da kadın. Ondan sonra Berlin'de başbakan yardımcısı konumunda, eyalet başbakan yardımcısı konumunda Dilek Hanım var. Yani bunlar tabii çok önemli ve ciddi şeyler ve Türkiye'ye yansımalarını aslında ölçmek lazım. Bakınız yani geçmişte çok ele alınan bir konu olmadı bu maalesef. Yani dönenlerin, tabii dönen de şimdi dönen kelimesi de yanlış olmaya başladı. Dönmek ne demek falan, dönen az falan, yahut da döndü mü acaba ne kadar kalacak? Ben bu transmigrant dediğimiz hani belki bir sürede Türkiye'yi deneyelim diye gelen gençlerin bu konuda ciddi bir takım katkılarının olacağına inanıyorum. Fakat onlar da tabii gelip köylere yerleşmiyorlar. Yani büyük şehre yerleşiyorlar. İstanbul'a, Ankara'ya. Dolayısıyla pek anlaşılmıyor yaptıkları katkı. Zaten o kentlerde de bizim Avrupa kentlerinden çok farkımız kalmadı. Yani doğrusunu isterseniz. Ama yani bu dinamik unsur ben çok ümitliyim. İleride sadece kendilerini ve kendi ait oldukları Türk toplumu değil Almanya'yı da, Fransa'yı da, Hollanda'yı da etkileyecek konuma gelecekler yani. Bundan çok eminim ben. O çünkü gelişimi çok dinamik bir şekilde ve hızlı bir şekilde tamamlıyorlar yani.
Sizin gözlemleriniz ne bu konuda Nazan Hanım?
Evet, Can Bey'in söylediklerine katılıyorum. Gerçekten öyle. Şimdi Avrupa'da kadın hareketlenmesi 1940'lı yılların sonunda başlamıştır. Ama gerçekten çok yavaş ilerleyen bir dönemden geçmiş. Daha sonra işte kadına sosyal düzenlemelerden sonra kadın ilk önce kendisine değer verdikten sonra haklarının peşine düştükten sonra kadına değer verilmişti Avrupa toplumunda. Hani Avrupa toplumu deyip de gözümüzde çok büyütülecek bir konum değil. İlk geldiğim yılları düşünüyorum ben. 1989 yılında geldim. Artık saymıyorum yılları da. 1989 yılında buraya geldiğim zaman görmüş olduğum Türk toplumu çok farklıydı. Ben Türkiye'nin bir yerinden, ilçesinden kalktım geldim ama bizim yaşadığımız ilçemiz buradan çok çok daha fazla gelişmişti. Ve ben burada yaşayan Türk toplumunu gerçekten şaşırmıştım. Hani Avrupa'da yaşayan insanlar böyle mi olmalı diyerekten çok yadırgamıştım ilk aylarda, ilk yıllarda diyeyim.
Siz nereden gelmiştiniz? Biraz sizden bahsedelim mi Nazan Hanım?
Ben de evlilik üzere Almanya'ya geldim. 1988 yılında nikahlandım. O zamanlar bir yıl nikahlı kalma zorunluluğu vardı aile birleşimi konusunda. Bakın bu da aslında yabancılar üzerine uygulanmış bir baskıdır diyebilirim. Doğru. Bir yıl nikahlı olmalısınız ki eşinizi Almanya'ya getirebilirsiniz.
Evet.
O tarihlerde bunlar söz konusuydu. 89 yılında evlendikten sonra buraya geldik. İzmir'den geliyorum ben. Bergamalıyım. Bergama'dan
çok güzel.
En son kentine geldim. Şu anda Bergama mesela 60 bin nüfuslu bir şehir. Yaşadığım en son kenti 50 bin nüfuslu bir şehir.
Evet. Şimdi Bergama'ya gittiğiniz zaman aradaki fark ne durumda?
Aradaki fark? Bergama aynı. Yani şöyle söyleyeyim. Gelişimi tabii ki oldu. Büyüdü. Daha fazla büyüdü. Ama buraya baktığım zaman burası hala daha fazla modern geliyor gözüme. İlk başlarda söylediğim gibi hani burası çok kasaba.
Anladım.
Çok köy gibi gelmişti.
O zaman şöyle diyeceğiz. En son açığı kapatmış.
Evet, en son açığı kapattı gerçekten. En son kendini çok güzel geliştirdi. Yabancılar adına da yapılan çalışmalarımız, biz de yani Göçmenler Birliği olarak 20 yıldan bu yana şehrin yapılanmasında çok büyük katkılarımız oldu. İnsan ilişkilerinde, toplumla kaynaşmada yapılmış olan faaliyetler, nihayet siz bir toplumu tanımıyorsanız eğer ön yargılı yaklaşırsınız. Ama biz Türk toplumu olarak kendimizi çok güzel ifade ettik. Hani 20 yıldan bu yana geleneksel olarak devam ettirdiğimiz birçok kültürel faaliyetlerimiz var. Her yıl yapılan belediyelerin kadınlar kolu çerçevesinde veya belediyelerin kurumsal olarak düzenlemiş olduğu faaliyetlerde biz kendimiz de sahne aldık. Biz kendimiz de kültürümüzden çok şey kattık. O yüzden hani şehrimizi güzelleştirirken bizim emeğimiz hiçbir şekilde boşa yadırganamaz. Yadırganamaz. Çok büyük emek verdik bu şehrin anlamasında.
Peki 50 bin nüfus dediniz. Bu nüfusun şöyle bir hani şeyine baktığımızda, incelediğimizde demografik olarak göçmen ne kadar yaklaşık?
8 bin
göçmen. Diğerlerini evet, Alman vatandaşları teşkil ediyor.
Diğer Alman vatandaşı, ama şöyle de bakarsak eğer biz nasıl söyleyeyim, bilim insanlarının açıklamalarına göre de Almanya'nın sadece Alman kökenli olan kesimi de biraz evlenmesi gerekiyor. Yani ben Almanım diyen kişinin köküne gittiğiniz zaman onlarda da bir yabancılık söz
tabii,
konusu şu anda.
Mutlaka.
Hani bizim bir parolamız var. her insan bir yerden bir yere göçebildiğine göre o insan zaten göçmendir. Yani Almanlar'da nihayet bir göç söz konusu oldu. Hani toplumlar zaman zaman yerlerini değiştirebiliyorlar, ülkelerini değiştirebiliyorlar. Bunu oturtmak gerekiyor zihniyet olarak toplum içinde.
Peki kadına dönelim Nazan Hanım. Sizin bir kadın olarak hayatta ya da işte orada duruşunuza bir bakalım. Siz bu noktaya gelene kadar sizin zorlandığınız şeyler nelerdi? Önünüze ne tür engeller çıktı? Bunları aşabilmek için neler yaptınız?
Evet. Şöyle söyleyeyim. İlk geldiğim yıllarda dediğim gibi ilk önce hiç tanımadığınız bir toplum. Hani eş olarak eşinizin ailesini tanıyorsunuz ve diğer hiç kimseyi tanımıyorsunuz.
Evet.
Gerçekten çok zor bir yıl zamanlardı. Hemen hemen buraya benim tamamen adapte olmam 7 yılımı aldı.
Evet.
İlk 7 ve 8 yıl gerçekten çok zor yıllardı. İlk önce dilini bilmiyorsunuz. Dışarıya çıktığınız zaman hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Ben çok biliyorum ki dışarıda sanki Bergama'dan daha önce zaman geçirdiğim arkadaşlarımdan birisine benzettiğimi. Bir bakıyorum, bu arkadaşım olabilir mi diyerek. Hani bunlar tabii ki duygusal kavramlar. Yani gerçekçi yaklaşıma baktığımız zaman olmayacak şeyler de.
Evet.
Ama bunu yaşarken ilk önce dilini bilmemenin sıkıntısını çok fazla yaşadım. Bu ülkede ben bizden hani yabancı olarak ilk geldiğim zamanlarda kendime sordum. Burada acaba bizden kim sorumlu? Nihayet belediye başkanını tanımıyorsunuz.
Evet.
Belediyenin tamam yerini biliyorsunuz. Ama yabancılardan sorumlu kim olabilir diye sorduğumda zamanla derneğimizi kurmaya karar verilmişti. Dernek kuruldu. Ondan sonra yabancılardan kimler sorumlu oldu? Hepsi yavaş yavaş tarafından
öğrendi. Peki dil konusunda ne yaptınız Nazan Hanım?
Bu esnada ilk önce evlilikten sonra biliyorsunuz bir torun beklentisi olur bizlerle Türk toplumu olarak.
Evet.
Evlilik ilk etapta torun beklentisi olunca tabii ki 2-3 çocuğum var şu anda.
Maşallah.
2 çocuğum oldu ilk başta. Hemen 90 ve 91 yıllarında ilk önce anne oldum. Onların yetiştirilmesinde hemen hemen 8 yıl bir zaman geçti. İşte yuvaya başladılar, okula gittiler derken. Ve Almanca kurslarına ilk etapta benim geldiğim yıllarda, o yıllarda Almanca kursları bu şekilde yoktu.
Evet. İşte
öğrenmek için gerçekten bu imkanlar yoktu.
Peki ne yaptınız? Yani en azından çocuklara da bu dili öğretmeniz gerekiyordu. Hani o gebelik döneminde falan vaktiniz oldu mu dile üzerinde çalışmak için?
Kendime benim kayınpederim bana bir sözlük vermişti. Türkçe, Almanca cümleler vardı içinde. Yani dil bilgisi yoktu ama sadece hazırlanmış cümleler vardı. Hazır cümleler. Ben bunları ilk önce ezber ettim. Hepsini ezberledim.
Bravo.
Evet, hepsini ezberledim ama dilin yapısını bilmiyorsunuz. Yani
tabii.
Ezberi öğreniyorsunuz ama dilin yapısını bilmiyorsunuz.
Tabii.
Ezberden bir zaman sonra o aklınızda kalıyor. Sonra Almanca kurslarının olması gerektiğini düşünmüştük. Haftada 2 gün yapılan, haftada 1 gün yapılan düzensiz kurslar mevcuttu. Diğer Alman kurumları tarafından yapılıyordu. Onlara katıldım. Yani orada 20-25 bayanın bir arada olduğunu düşünün bir sınıfın içinde. Ve herkesin kapasitesinin farklı olduğunu düşünün. Öğretmenin herkese 2 saat içinde verebileceği dersi düşünün. Yani ne kadar faydalı olabilir bunu size takdir edersiniz diye tahmin ediyorum. Daha sonra işte derneğimizi kurduktan sonra biz kendimiz kurslar vermeye başladık. İlk etapta o kurslara katıldım. Hatta öğretmene yardımcılık yaptım aynı zamanda. Öğretmeni kendim buldum. Bunları yaparken de yani bizim derneğimizin varlığı gerçekten benim varlığım diyebilirim açıkçası. Yani benim buradaki kişiliğimi kazanmam, buradaki kariyerimi kazanmam, buradaki çalışma hayatını kazanmam hepsi dernekle beraber gelişti, dernekle beraber büyüdü.
Ne kadar enteresan. Meğerse siz bütün bunlar için oraya gitmişsiniz, farkında değilsiniz değil mi giderken?
Vallahi tabii çok...
Belki de.
çok.
Herkesin bir göz sebebi vardır denilir ya.
Evet, evet.
Yeni ufuklar açıldı.
Herhalde sebebimiz buydu bizim de.
Yeni ufuklar açıldı birçok insana. Yani onun için şimdi göç olayı çok yani çok yönlü, çok boyutlu, çok farklı değerlendirmeleri açık bir olay. Bir olgu. Sonuç olarak yani iyi ki gitmişim diyenler de var tabii. Çoğunlukta onlar da esasında. Ama gitmeseydim keşke diyen de var. Yani
Nazan Bey çok fazla var.
Evet, evet öylesi de var.
Çok iyi katılıyorum. keşke gelmeseydik diyen insanımız da çok fazla.
Onlar da var, doğru, doğru.
Evet, çok fazla. Keşke hiç evimizden, memleketimizden çıkmasaydık, buraya gelmeseydik. İşte ben burayı sevmedim, ben buraya ısınamadım, işte gurbet, işte hasret. Yani bu sözleri gerçekten her gün ve her gün işitiyoruz.
Doğrudur.
Nazan Makbul, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sağ olun.
Rica ederim.
Size veda ediyoruz.
Ben şunu söylemek istiyorum.
Buyurunuz.
Gerçekten bu ülkeyi, yani mutlu olmak istiyorsak eğer, yaşadığımız ülkeyi benimsemeliyiz.
Doğru.
Şayet ben bugün Türkiye'ye dönecek olsam, hı-hı, hemen bugün her şeyimi, şartlar oluşmuşsa eğer, hı-hı, ayarlayıp Türkiye'ye kesin dönüş yapabilirim. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu herkesin de aynı şekilde düşünmesini rica ediyorum. Hı-hı. Ama buranın şartları ve imkanlarını, hı-hı, mutlaka değerlendirin.
Evet.
Ondan sonraki hayatınız nerede devam edecekse orada kullanabilirsiniz zaten.
Hı-hı. Hı-hı. Güzel. Peki, çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere sizinle. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz.
İyi günler Nazım.
İyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Hoşça kalın.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. E-posta adresimiz dh@trt.net.tr. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com.
Evet, kadından bahsediyoruz. İş yükü, işte evin hanımı olması, çocukların annesi olması, çevreyle bazen sağlanamayan iletişim kadını aslında bitkin düşürmeye yetiyor. Bir de yabancı bir coğrafyada var olmaya çalışmak. Gerçekten bunların her birini tek tek ele aldığımızda ne kadar ağır olduğunu ben içselleştirebiliyorum hocam. Bu çok zor
şimdi,
bir görev.
İlginçtir ama harikalar yaratıyorlar. Şimdi ilginç, ben bir hanım gördüm bir defa, çalışıyor. Okuma yazması yok yani. Doğru bir şeysi yok. Fakat kocasına yardım ediyor. Kocasının bir dükkanı vardı. Bir de böyle 7,5 tonluk bir kamyonları var. O kamyonu sürüyordu o hanım. Yani Türkiye'de köyden kalkmış gelmiş. Ondan sonra çok küçük yaşta gelmiş belli ki. Ondan sonra böyle çok örnekler var. O kamyonu sürüyor ve sanki şey gibi yani bir yarış arabası.
Yıllardır bu işi yapıyormuş.
Okuma yazması yok doğrusu. Bir başka örnek var. Bu da çok yani hakikaten yüz artıcı örnekler var. Bu benim söylediğim tabii çok belki sık görülebilen bir şey ama daha az görülen bir örnek vermek istiyorum. Aile birleştirmesi yoluyla Türkiye'den Tunceli'den kalkmış gitmiş. 7 yaşında Türkçe öğrenmiş. Yatılı bölge okulunda ilkokul okumuş sadece bir hanım. 18 yaşında gitmiş. 18 yaşında gitmiş ama girdiği aile baskıcı bir aile. Yani eşi, kayınvalidesi, kayınpederi falan hep beraber oturuyorlar. Kelime Almanca yok.
Evet.
Ondan sonra bir müddet sonra çalışmak gereği ortaya çıkıyor. İşte orada burada böyle temizlik işleri falan yapıyor. Hı hı. Ondan sonra şimdi bu hanımı böyle biraz atlayalım. Aradan 9 sene sonra kendi şirketini kurduğunu görüyoruz. Maşallah. Ondan sonra müthiş bir Almanca öğrendiğini görüyoruz. Ondan sonra işte o devletin verdiği tüm teşviklerden en iyi şekilde sonuna kadar yararlanmış. Ondan sonra herhalde zannediyorum şimdi şirketinde bir 200 kişi falan çalışıyor şu anda.
Onun içinde varmış ama.
Ama müthiş bir şey yani. Bu büyük bir olaydır. Aynı zamanda da şimdi ismini vermiyorum da bir siyasi partide görevli. Hı hı. Yani üyesi siyasi partide, tamam, aktif görevli. Şirketi devam ediyor. Ondan sonra bu arada da temizlik şirketi. Türkiye'de de şubeleri var. Yani para Türkiye'ye açılmış vaziyette.
Çok şükür.
İstanbul'da, Ankara'da, burada da iş yapıyor.
Evet.
Ondan sonra bir sürü insan ekmek yiyor onun girişimciliği sayesinde.
Maşallah.
Ondan sonra işte yani ilginçtir. Aynı zamanda da böyle her defasında yılın girişimci kadını ödülü falan alıyor.
Aa, yani gerçekten
şimdi bu enteresan.
İyi.
Bir başkasını daha hani biliyorum.
İlki de benim için enteresan.
Evet,
böyle.
Evet.
Sizden
evet.
Ona çok sıkı
i̇şte ama yani öbürüne de belki yolunu açsanız aynı şeyi yapacak. Yok, farklı
evet,
değil.
Evet.
Ondan sonra bir başkasını şey yapayım. İşte bir eğitim görmüş. Hemşirelik eğitimi görmüş. Ondan sonra yaşadığı kentte muazzam bir arazi satın alıyor. Yani muazzam bir arazi.
Almanya'ya gelince mi?
Almanya'da. İşte daha sonraki yıllarda. Tabii ilk başlarda şey falan. Eğitimini görmüş.
Tamam.
Çalışmış.
Tamam.
Ondan sonra bir takım yine teşviklerden yararlanarak. Hı hı. Ve onun üstüne şimdi bir yaşlılar köyü inşa etmekle meşgul şu anda. Berlin'de.
Enteresan çok şey. Berlin'de.
Ve şeyler için yani daha çok göçmen yaşlı kadınlar için. Onlara dönük bir hizmet,
evet,
ortaya koyuyorlar. Yani ilginç şeyler var.
Hocam.
Bunlar tabii çok
siz
önemli.
Siz bunları her ziyaretinizde falan böyle karşılaştığınızda mı öğreniyorsunuz hocam?
Yani ben tabii çok
ya
uzun yıllar
kitaplar yazıyorsunuz.
Çok görev yaptığım için yani çalışma ateşeliği yıllarca karşılaştım.
Evet.
Şimdi bunlar tabii aslında derlenip yazılması gereken bazı şeyler. Böyle yapanlar oldu bunları. Yapanlar oldu yani. Şimdi çok ilginç anılar da var yani.
Hepsi çok ayrı bir hayat, ayrı bir hikaye, ayrı bir kitap zaten.
İşte sözlü tarih diye böyle bir şey var biliyorsunuz. Bunları anlattırmak lazım onlara.
Gerçekten. Evet, çok kıymetli.
İnanılmaz başarılar söz konusu.
Evet.
Mesela sinemacılarımız var, kadın. Ondan sonra sinemacı derken rejisörler var. Yani ressamlar var. Mimarlar var. Yani şimdi Almanya deyince Türkiye'de de öyle bir imaj oluşmuştur. İşte Almancı, gurbetçi falan filan. Yani işte bir takım yakıştırmalar var. Şimdi öyle değil artık yani. İş çok farklıdır. Çok daha farklıdır. Çok farklı bir yöne doğru gidiyor. Yaşadıkları toplumun en saygın yerlerine yavaş yavaş gelmeye başladılar.
Bravo.
Bunlar önemlidir. Yani bakınız çok. Şimdi Tunceli'den kalkıp da ya. 18 yaşında işte eşinin yanına gidip yaşamaya başlayan bir Türk kadınının orada işte yıllar sonra bilmem işte işveren haline gelmesi, ondan sonra gayet başarılı olması.
Bunun
işte
içinde zeka da var.
Mesela başbakan kabul eder, evet, onunla konuşur falan. Yani bunlar ilginç şeyler yani.
Yani bunun içinde zeka da var, hırs da var.
Valla öyle. Bir de işte tabii ortamı iyi değerlendirmişler yani. Biraz da böyle herhalde açılmış kapılar. Yani her zaman olmuyor bu. Her zaman
şans
olmuyor. İşte açıldıkça aslında kabul eden toplumun yani çoğunluk toplumunun fevkalade yararına bir şey. Çünkü bu unsurlar yani şimdi şöyle biraz açıklama da yapmam lazım. Şimdi Avrupa toplumları gelişmişliğin verdiği bir hedonizmin, bir böyle biraz hedonizm ne demek?
Hı hı.
İşte eğlenceye, rahata düşkünlük demek. Hı hı. O hedonizmin pençesine düşüyorlar. Hı hı. Şimdi yani normal insanın o ülkede yaşayan bir insanın,
evet,
yapamadığı kadar fazla bizimkilerin hırsı.
Evet.
Anlatabiliyor,
evet,
muyum? Yani bir dinamizm getiriyorlar aslında topluma. O dinamizmden yararlanmaları lazım. Ama bakıyorsunuz bazı yerlerde bir kıskançlık, bir şeylik. Hatta işte xenofobi diyoruz. Yabancı korkusu falan. Niçin korkuyorsunuz? Sizin yapmadığınız işi yapıyor.
Evet.
Yani
evet,
bu şimdi eskiden de vardı. Hangi işleri yapıyorlardı? Almanın mesela işte değer vermediği işi yapıyorlar. Şimdi öyle değil. Şimdi yavaş yavaş ben mesela hatırlarım 70'li yıllarda o yıllarda Münih'teydim. Yani temizlik işçilerinin büyük çoğunluğu Münih Belediyesi'nde çalışan Türk'tü.
Evet.
Yüksek de maaşlarla çalışıyor, ücretlerle çalışıyorlardı. Hı-hı. O yıllarda mesela bir herhangi bir yerde çalışan, diyelim ki bir tezgahtar 1500 mark alırken bunlar 3000 mark falan alırlardı ağır iş diye. Ya da kanal işçisi katiyen Alman göremezdiniz. Yani evet, daha aza razı olmuşlardı falan filan. İşte ekonomik krizlerle zaman içerisinde şimdi bir tane Türk göremiyorsunuz. O işlere giren Türk yok. Onlar da pek itibar etmiyorlar yavaş yavaş. Şimdi işsizlik arttıkça ya da işte toplumdaki böyle işte bu şey var yani düzen 7 yılda bir Almanya'da kriz oluyormuş. 7 yıllık aralarla falan. Şimdi o düzen insanları zorladı yani girişimci olmaya zorladı. Yoksa doğuştan girişimci diye gitmiyorlar oraya falan. Ve bunların arasında bakıyorsunuz mesela ilk kadınlar başladılar. Nedir? Türk kadını evinde annesinden öğrenmiştir. Sökük dikik terzilik falan filan derken bir baktık o tür terzi dükkanları çoğaldı.
Tabii.
Yani ben biliyorum bazılarını yani eğitimini görmeden tamamen annesinden öğrendiği gördüğü şekilde de, bayağı böyle işte terzilik yapan, başarılı
çok
olan
güzel
bir sürü genç kadın gördük zamanında. Yani evet, dükkanlar evet, açtılar, çalıştılar falan.
Boşlukları onu değerlendirebilmek,
evet,
fırsatları
evet,
kollamak.
Onları çok iyi değerlendirdiler. Bir de hı, aile işletmelerinde çalışıyorlar. Mesela şimdi 70 bin, 80 bin, belki 90'ı bulmuştur, 90 bin bilmiyorum da çok girişim var. Yani işte Türkler müteşebbis. Ondan sonra mesela işte dükkan falansa o dükkanda çalışıyorlar beraber eşleriyle birlikte.
Tabii.
Çocukları da orada çalışıyor.
Dönerciler çok mesela değil mi?
Ya dönerci önce var, market var. Ondan sonra çeşitli ama yani aklı gelmeyecek bir sürü iş yapan başka insanlar da var. Mesela şeyde zannediyorum Hamburg'da Türkiye'den gitmiş bir keman ustası var. Yani keman yapıyor. Keman imal ediyor yani.
Çok güzel.
Ve bütün şeyin tanınmış orkestralar orada keman imal ettiriyorlar.
Filarmoni, Alman filarmoni orkestrası.
Mesela yani çok ilginç keman şeyler var yani.
Evet.
Öyle yani.
Zanaatle geçiniyor o da zanaatle.
3,5 milyonu buldu nüfus. Yani 3,5'u buldu diye tahmin ediyorum ben. Şimdi Türkiye kökenli diyoruz yani. Bunların hepsi belki Türk vatandaşı değil tabii ki. Değil.
Evet.
Orada doğanları mesela hiç sayamıyoruz. Çünkü kim olduğu belli değil. Yani etnik aidiyetine göre de bir şey yapılmıyor. Kategorileştirme olmuyor. Onun için bilemiyoruz ama 3,5 milyonu bulduğunu tahmin ediyorum ben şahsen.
Türk
ondan sonra Türkiye kökenli diyelim. Hani hem soydaş hem vatandaş falan. Şimdi bunun içinden her çeşit insan çıkıyor. Çok doğal bir şey yani. İşte federal bakandan ne bileyim belediye meclis üyesine.
Evet.
Şimdi mesela Duisburg belediye başkanlarından bir tanesi. İkinci başkan zannediyorum Türk. Duisburg gibi bir büyük kentin büyükşehir belediye başkanından sonra gelen belediye reisi bir Türk.
Çok güzel, gurur verici.
Bunlar enteresan şimdi. Başka yerlerde de var. Bu şimdi Almanya için söylüyoruz bunu. Bunda da herhalde işte dediğim gibi yani şimdi burada tabii çok sorun da var. Yani bu sorunlar varken şey yapamayız. Çünkü bakınız haberleri okudunuz Yasemin Hanım. Avrupa'nın işte 22 bin göçmeni almaya yaptı işte ihticacıyı alma niyetini söylediniz haberlerde. Ondan sonra işte neymiş Suriyelilerden seçeceklermiş falan. Onlar da kimi seçiyorlar? Kendi toplumlarına en çok faydası olabilecek yetişmiş insanları seçmeye, nitelikli iş gücünü seçmeye çalışıyorlar. Bize şimdi sadece Suriye'den gelen 2 milyon 300 bin Iraklı var. Ondan sonra işte 40-50 bin Afganistanlı var. Bilmediğimiz başka ülkelerle birlikte bizim şu anda 2,5 milyonu aşmış bir stokumuz var. Yani bunlar da dönmeyecekler yani. Bunlar kalırlar. Ülkelerindeki zaten şey yapamıyorsunuz. Sınır dışı edemiyorsunuz uluslararası kurallara göre. Dolayısıyla kalacaklar. Şimdi Avrupa'nın söylemek istediğim şu. Bir sürü ülkesi kafa kafaya verip sadece belli bir sayıyı alalım. İşte nedir? Akdeniz'de yakalanmış olan işte neyse ölümden kurtarılmış insanları alalım dağıtalım falan diyorlar. Bu çok temkinli bir yaklaşım. Şimdi bu temkinli yaklaşımı bizim oraya giden insanlarımıza karşı da yaptılar. Halbuki biraz daha böyle daha geniş gönüllü olsalardı bu dinamizmden daha fazla da istifade ederlerdi. Engellediler
doğru
bazı şeyleri.
Doğru.
Yani mesela bir yerde bir dükkan açmak falan çok zordur. Öyle kolay iş değildir tabii, yani. Tabii. Belki kolay olmaması da gerekiyor ama yani sonuçta bir böyle işte bunun faydası zararı nedir? Bir doğru düz bir teraziye koyup tartmalar yaptılar bazı şeyler. Dolayısıyla şimdi bakıyorum yani artık yavaş yavaş sanki o geçmiş yıllardaki tutucu tavırlarından yavaş yavaş sıyrılmaya başladıkları hissediliyor. Yani önleri biraz daha açmak lazım. Yani zorlayarak, kısıtlayarak, sınırlayarak bir yere varamazsınız.
O bazen sınırı... hani o eleğin üstünde hani kalsın istiyorlar, hani daha vasıflıları almaya çalışıyor ama gidenler arasında çok daha farklı nitelikleri olanlar var.
Çok var. Şimdi bir de şöyle bir şey oldu. Bakın en önemli değişikliklerden bir tanesi budur. Şimdi Türkiye'de aile birleştirmesi yoluyla genç bir hanım eşinin yanına gidiyor mesela.
Hocam aile birleştirmesinden kastınız burada ya eşi Almanya'da yaşıyor olması gerekiyor.
Evet, evet. Değil mi? Türkiye'deki kendisi... eşini oraya getiriyor ya da işte bekar genç evlenmiş veya hanım kız evlenmiş eşini Türkiye'den Almanya'ya getiriyor. Tamam. Şimdi bakıyoruz biz de şimdi son yıllarda tabii son 25-30 yıl içerisinde eğitim seviyemizde ciddi bir gelişme oldu. Yani üniversitelerin sayısı arttı, şu oldu. Bizde çok üniversite mezunu oldu. Şimdi her zaman iş bulabiliyorlar değil tabii. Tabii. Yani bir takım sıkıntıları var ama şimdi bunlar Almanya'ya aile ferdi olarak, eş olarak gidiyorlar. Bunların diplomaları tanınmıyordu. Tanınmayınca ne oluyor? Şimdi bir yerden mezun olmuş bir Türk üniversitesinden. Hadi dil de öğrendi fakat bir türlü diploması tanınmadığı için de mesleğiyle ilgili bir işte çalışamıyor. Hı. 2012'de bunu değiştirdiler.
Evet.
Yani Türkiye'deki alınan diplomaların tanınması kolaylaştırıldı.
Evet.
Yani aslında kendilerine yapılmış büyük bir iyilik esasında. O güne kadar o insanlara niçin bunu yapmıyorsunuz, neden işte yollarını önlerini açmadınız diye sormak lazım. Çünkü herkese faydası var. Yani aileye faydası var. Ailenin geliri ona göre olacak. Yıllarını okumayla geçirmiş bir insanın kendi mesleğinde çalışması, o mesleğinde yükselmesi, ilerlemesi fevkalade iyi bir şey. Bu tabii topluma da genel yarara hizmet eden bir şey. İşte bunları böyle yeni yeni yapmaya başladılar. Bunu yapmadıkları takip hep gecikerek ama yani böyle bir dinamik bir şekilde bir rahatlama sağlanamadı bir türlü. Şimdi o sağlandıkça da bizim insanlarımızın da bu işten önemli yararlandığı ve gerçekten de önemli başarılara imza attıklarını görüyoruz ki bu önemli bir şey yani.
Peki çocuklara döndüğümüzde hocam, çocukların yeni bir toplumun yurttaşı olarak yetişmesinde kadının rolünden bahsedecek olursak. Yani çocuk çok önemli. Annenin eliyle yoğurduğu bir hamur çocuk. Onu bir şekle sokuyor ve bu annenin eli de çok kıymetli tabii.
Şimdi bizim toplumumuz için özellikle geçerli bir şey bu. Hı. Çünkü yani eğitim tabii işte kreşe gidene kadar anne de tamamen.
Evet.
Fakat bu işte Avrupa toplumlarında bir kere bizden daha yaygın bir anaokulu, kreş ve anaokulu geleneği var. Şimdi dolayısıyla çok kısa zamanda aslında annenin birazcık etkisinin dışına çıkıyor. Yani genel eğitim çarkına girmiş oluyor.
Evet.
Bu iyi bir şey, bu kötü bir şey değil. Yani şu bakımdan iyi bir şey. Şimdi... anneniz işte ne bileyim yeterli bir eğitim düzeyinde değilse siz onun etkisinde kalıp yani biz de okumasak ne olur falan diyebilirsiniz ileriki yıllarda ama o aslında onun etkisi bir yerde bloke edilmiş oluyor. Fakat o 3 yıllık 4 yıllık annenin etkisini sürdüğü dönemde de edindiği bir takım bilgiler, beceriler, örf ve adeti öğreniyor falan. O da hiçbir yerde aslında ikame edilecek bir şey değil. Yerine yani onu hiçbir şekilde onu değiştir. Yani bir yerden bulamazsınız. O son derece kıymetli, çok önemli.
İkisini paralel şekilde götürebilmek.
Şimdi bu böyle yani birbirini tamamlayan şeyler olarak düşünmek lazım. Şimdi annelerin o bakımdan ben yetişkin eğitimine çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bunu kim yapacak? Yani Türkiye'den Türk insanları yurt dışında yaşıyorlar. Bunu işte bizim sivil toplumun devreye girmesi, azıcık devletin de destek olması lazım. Bunu yaptığınız takdirde, farklı noktalara getireceksiniz.
İşte mesela Nazan Malkoç, işte kadınlar kolu menajeri olarak görev yapıyor.
İşte onlar o çalışmaları yapıyorlar.
Bunlar için varlar tabii, değil mi aslında?
Tabii. Evet. Yani şimdi şey azalmıştır bu, okuma yazma bilmeyen falan azalmıştır. Yani eski yılların şeysi bu, sorunu diyelim. Azalmıştır, vardır ya, ama
Almanca'dan bahsediyorsunuz.
Hayır, Türkçe'de.
Türkçe artık şimdi, öyle olsun da. Yani evet. Olsun da Almanca'ya çözelim.
Yani çocuğuyla diyalog kurabilecek noktaya gelmesi lazım. Ben bu programda bir defa anlattım. Yani yıllar evvel Hamburg'da görevliyken bir derneğimizin üyesi çok böyle mutlu bir şekilde çocuğunun liseye gittiğini, gimnazyuma gittiğini söylüyordu. Hangi sınıfa gittiğini sorduğumda bilemedi yani. Kaça gittiğini bilmiyor. Şimdi çocuğun düştüğü durumu düşünebiliyor musunuz? Ne yapsın yani? Kime ne anlatsın yani? Hepimiz öğrencilik yaptık. İyi bir not aldığımız zaman gelip eve koşa koşa gelip, değil mi? Anne baba işte şu notu aldım falan diye bir paylaşmak isterim. O çocuk söylese de anlamayacak babası falan. Bunları aşmak lazım. Evet. Bunlar aşılıyor zaman içerisinde. Şimdi bu üçüncü kuşağın annesi babası kendisi aile birleştirmesi veya yani çocuk olarak yurt dışına gelmiş insanlar veyahut orada doğmuş büyümüş insanlar. Şimdi onlar tabii farklılar. Yani ilk gelen kuşaktan farklılar. Dolayısıyla daha şanslılar.
Tabii.
O şanslarını iyi kullanmaları gerekiyor. Yani ve tabii ben bu arada mesela yeni öğrendim. Bir ailenin, Türkiye'den bir ailenin işte birçok şey var. Akrabaları falan da oradalar. Hep birlikte şey yapıyorlar. Kız çocukları inanılmaz başarılı üniversitelerde. İnanılmaz. Erkek çocuklar sadece meslek öğrenmişler. Kızlar çalışkan.
Evet, kızlar çalışkan.
Yani onlar böyle ise bir tanesi işte Almanya'da üniversiteyi bitirmiş, şu anda İngiltere'de. Bir diğeri İsviçre'de çalışıyor. Bir tanesi üniversitede bilmem şey yapıyor.
Az evvel aynı Nazan Hanım da dedi ya, çok daha idealistler genç kızlarımız dedi ya. Evet.
Aynı ailenin kızları yani kardeş çocukları, aynı babanın kuzenler çocukları. Falan. aynı büyükannenin, büyükanne işçi olarak gelmiş. Bu üçüncü kuşak. Evet. Üçüncü kuşak böyle bir şey işte. Yani bunlar çok üzerinde durulması. Şimdi biz biraz böyle peşin hükümlüyüz bazı şeylerde. Sadece biz değil yani, araştırma falan yapmak lazım. Yani bilimsel bir takım şeyleri ortaya çıkarmadan da böyle zaten öyledirler, böyledirler, şöyledirler falan demek yanlıştır. Evet. Yani imajı da değiştiren bu olacak. Yoksa işte basma kalıp bir takım şeylerle devam ediyoruz falan. Oradan da sonuç alamıyoruz.
Evet. Peki Can Hocam, şöyle bir toparlayacak olursak, yani kadının rolü gerçekten çok önemli ama bir o kadar da önce kadını beslememiz gerekiyor eğitim konusunda,
çok,
değil
çok
mi?
Önemli, çok
sonraki
önemli.
Sonraki evlatlarımızın o topluma, Alman toplumuna ya da başka yerde göçmen olarak yaşayanlara topluma kazandırılabilmesi için önce kadın.
Evet.
Erkek bırakınız çalışsın. Ama kadın da çalışsın, ama önce eğitimle kadını
destekleyelim. Çok haklısınız. Bir de avantajımız var. Yani Türk olmaktan doğan bir alışkanlığımız, bir şeyimiz var. Bizim
hangi özelliğimiz bakalım hocam?
Bir kere aileye çok düşkünüz.
Evet.
Yani
evet.
Böyle işte kafası kızınca çekip gidecek eşler pek yoktur bizde. Dolayısıyla yani çok böyle işte Avrupa toplumlarında bizim yadırgadığımız, ama işte o toplumun özelliğidir, belki de bir şey dememek lazım, ama daha bireyci, daha böyle egoist tavırlar aile içerisinde geçerli değildir.
Evet.
O çok önemli bir avantaj.
Biz biraz yani daha hani bu yükü götüreceğiz.
Tutucu bir görünüm vermek istemiyorum.
Anlıyorum.
Ama böyledir yani.
Evet,
böyle
evet.
Olması da iyidir.
Bu tutucu bir görünüm mü bilmiyorum hocam.
Değil
yani.
Bence de değil yani. Bence değil ama
bence
öyle
de
diyenler
değil.
Olabilir yani.
Evet.
İşte kadının özgürleştirilmesinden söz ediyoruz. Özgürlük demek ille başına buyruk olması demek değil tabii. Yani
tabii.
Aile tabii ki toplumun ana nüvesini teşkil ediyor.
Evet.
Şimdi bizim şeyimizde, geleneğimizde de aileye bağlılık
bağlı.
Var ve
tabii,
iyi bir şey bu.
Tabii,
çünkü
tabii.
Ailenin içinden çıkacak. Yani ailesi dağılmış çocukların çok başarılı olmadığını
ya,
görüyoruz.
Doğru.
Yani, değil mi?
Dişi kuş yuvayı yaparsın. Öyledir.
Evet
sayın dinleyenlerimiz, böylelikle bugünü de nihayetlendiriyoruz. Nurettin Turan hazırlıyor Biz Burada Kalıcıyız programını. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a Doktor Can Ünver'i konuk ettik ve aynı zamanda Nazan Malkoç da telefon görüşmesiyle bize katkıda bulundular bilgisiyle. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Ayhan Taşçı veda ediyoruz. Hoşçakalın.